Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 29. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben de ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu layıkıyla bilir. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter buyurmuştu. Allah'ın ilmi, Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır. O en küçük zerreden bugün mikroskopla ancak görülebilecek kadar küçük olan toz gibi bizim ilk anda fark edemediğimiz en küçük canlıdan en büyük gök cisimlerine kadar her şeyi, şu andaki halini, geçmişini ve geleceğini en iyi bilen zattır. Onun ilmi bütün varlıkları, geçmişi, hali ve geleceğiyle kuşattığı gibi bir varlık hakkındaki bilgisi başka bir varlığa ait bilgiyi engellemez. Aynı anda bütün varlıklarla ilgili bütün bilgiler onun nezdindedir. Yine bir varlıkla ilgili onun bütün her türlü sahip olduğu olacağı hali hazırdaki programları, vücudunun işleyişi, organlarının zaafları, üstünlükleri, hatta sözleri, davranışları, zihninden geçenler, kalbe saniyenin belki onda biri kadar zamanda gelip akıp duran düşünceler, kuruntular, vesveseler, işte bunların hepsi Allah nezdinde malumdur. Rabbimiz bir insana şeytanın fısıltılarını bildiği gibi, onun şeytanla kendi nefsiyle mücadelesini de bilir. Kendi içinde neler düşündüğünü, hangi sözü, hangi davranışı, ne niyetle yaptığını da en iyi bilendir. O, bir insanın bütün bu özelliklerini, açık ve gizli bütün bu bilgilerini, malumatını yakinen bilirken, başka bir insanı, hatta bütün insanlığı, hatta bütün canlı varlıkları ilmiyle kuşatmış, birisi hakkındaki bilgisi bir başkası hakkındaki bilgisine engel olmayan en yüce, en kudretli yaratıcıdır. O birisinin söylediğini duyarken başka birisinin söylediğini ihmal etmez. O birisinin konuşurken çıkardığı sese takılarak kalbinden geçen başka sesleri duymamazlık yapmaz. O bir fakiri, bir garibi duyarken dünyanın başka coğrafyalarındaki bir başka niyaz edeni boş çevirmez. Bütün eller aynı anda semaya dönse, bütün yüzler, bütün diller Allah'tan bir şeyler istese, aynı anda herkesi duyduğu, bildiği gibi onların hangi niyetlerle, hangi duygu ve düşüncelerle kendisinden bir şeyler istediğini de en iyi o bilir. Rabbimizin bu büyüklüğü, bu azameti ilmiyle, kudretiyle, yaratmasıyla her şeyi kuşatması, başka hiçbir varlığın yapamayacağı yüce bir kudret mahsulüdür. Rabbimiz gizli açık her şeyi hakkıyla bilen, o her şeyi hakkıyla yaratıp idare eden ve hiçbir işi başka bir işine mani olmayan en yüce yaratıcıdır, en yüce varlıktır. İnsanı bu şekilde yaratıp sevk ettiği gibi, idare ettiği gibi, göklerde bulunan, bizim muttali olmadığımız bilgimiz dışındaki her şeyi de bilir, yeryüzünde olan her şeyi de. Biz çoğunlukla kendi içimizdeki duygu ve düşünceleri bile zaman zaman tahlil etmekte, anlamakta zorlanırız. Bazen kendi söylediğimizi duymazdan gelir, ağzımızdan çıkanı işitemez hale geliriz. Bazen içimizdeki dilimiz farklı konuşur, gönlümüz farklı konuşur, bazen başımızdaki dudaklarımız farklı kelimeler terennüm eder. Gönlümüz farklı, başımız farklı hülyalarda olabilir. Gökler demişken, biz sadece dünyanın çevreleyen atmosferi, onda hayal meyal gözüken yıldızları biliriz. Ama Rabbimiz alemlerin Rabbidir. O göklerde neler var? Var olup bizim bilmediğimiz hangi canlılar, hangi varlıklar mekan tutmuştur? Melekler, cinler, bize daha öğretilmemiş, haber verilmemiş nice varlıklar, işte onların hepsinin ilmi Allah'ın elindedir, kudretindedir. Böyle bir ilah, böyle bir mabut, her şeye muktedir, her şeye kadirdir. İşte biz böyle bir Rabbe iman ediyoruz. Her şeyin kendinde toplandığı, her şeyin kendisiyle hayat bulduğu, her şeyin onun sevk ve idaresinde bulunduğu bir Rabbe iman ediyoruz. O yüzden de Allah'ı bu şekilde kabul edip ona bu şekilde teslim olan insan yeryüzündeki en güçlü varlıktır. Onun cebinde hiç parası olmasa da, onun yeryüzündeki insanlar nezdinde hiçbir itibarı bulunmasa da, yüceler yücesi bir Rabbi vardır. Karanlıklarda, izbelerde, harabelerin içinde, hapishane köşelerinde, hastanede, onun duasına icabet eden, her kuluna aynı mesafede, şah damarından daha yakın bulunan bir Rabbi vardır. Ve o Rab sadece dilinden dökülenleri değil, kulunun kalbinden geçenleri de en iyi bilmektedir. İşte bu Rabbimiz, hakimler hakimi, her şeyin bilgisinin sahibi, her şeye gücü yeten Rabbimiz, bize kendi yaptıklarımız hususunda bir ölçü vermektedir. Ali İmran suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillah. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhtara ve ma amilet min su' tebettu lev enne beynaha ve beynahu emeden ba'ida ve yuhazzirukumullahu nefseh vallahu raufun bil ibad. Kıyamet günü herkes dünyadayken yaptığı iyilik ve kötülükleri önünde hazır bulacak. Ama kendisiyle günahları arasında çok uzun bir mesafe olmasını isteyecek. Allah sizi azabından sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Evet, her şeyi bilen, her şeyi güce yeten, her şeyi kuşatmış ve idare eden Allah-u Teala insana bir akıl, irade ve o akılla iradeyi hayata geçirebileceği, rahatça uygulayabileceği bir ömür ihsan etmiş. Bu ömür içinde ona göreceli, kısmi bir serbestlik vererek dilediğini seçme imkanı hazırlamış. Kendisine verdiği nimetleri o kul nasıl kullanacak? Hayatı ve ölümü nasıl organize edecek? Diğer insanlar arasında iyilikte mi, kötülükte mi yarış edecek? Kendine iyileri mi, kötüleri mi dost edinecek? Sonuçta ister insanlar içinde olsun, isterse tek başına kaldığı zamanlarda olsun, yaptığı her iyilik ve her kötülük kayda alınmakta ve Rabbimiz bütün bu kayıtları bir gün o insanın önüne koyacak. Koca koca okyanusların üstündeki denizlerde ya da Himalaya gibi, Hindikuş gibi başka hiçbir canlının olmadığı dağların üstünde, dünyanın en gizli geçitlerinde, maden ocaklarında, kuytularda, hiçbir insanın uğramadığı hapishane köşelerinde, velhasıl insanın olduğu olabildiği her yerde yaptığı her şey kayıt altında. Bütün bu zamanlarda tek başına kaldığında veya başka insanları düşünerek yapmış olduğu, hazırlamış olduğu bütün iyilikler, bütün kötülükler Allah tarafından kıyamet günü toplanıp o insanın önüne amel defteri halinde getirecek. İnsan hiçbir şeyi ihmal etmeyen, unutmayan, boş bırakmayan, terk etmeyen o defteri gördüğünde adeta hayretler içinde kalacak. Kendisinin yaptığı, unuttuğu veya unutmak istediği, bir daha görmek istemediği bütün kötülükler oraya getirilmiş, bazen yapıp bir tarafa attığı, üzerinden çok zaman geçmiş iyilikler de yine orada yazılı bir şekilde huzuruna getirilecek. İşte böyle bir zamanda insan İyiliklerini belki görmek isteyecek, iyiliklerinin belki çok olmasını isteyecek ama orada kendisinin lekelemiş olduğu o günah defterlerini görünce de keşke bunları hiç görmeseydim. Keşke bu günahlarla aramda dağlar olsaydı. Keşke şu insanlarla hiç arkadaşlık, dostluk kurmasaydım. Onlarla aramda ateşten uçurumlar olsaydı diye çok temennilerde bulunacak. Ama artık iş işten geçmiş. Artık hayat bitmiş, ömür bitmiş, defterler dürülmüş, ameller kayda alınmış. İşte Rabbimiz daha yaşarken bizi bu çetin azabından koruyor. Bizi o gün gelmeden önce o günün akıbetinden haberdar ederek şefkatini, merhametini gösteriyor. O gün muhakkak gelecek. O gün herkes ettiğini bulacak. Ve iyilik ve kötülük kim ne yapmışsa hepsini tek tek toplanıp önüne getirilmiş bir şekilde defterinde, kitabında yazılı bir halde bulacak. İnsanın içini dışını bilen, kalplerini en gizli, en tenha bölümündeki o mahrem düşünceleriyle bilen Allah-u Teala, işte o gün amelleri niyetlerle karşılaştıracak ve insanı en adil şekilde yargılayacak. O gün adaletin tecelli etmesi için şahitlerin biri gidecek, öbürü gelecek. İnsanlardan, hayvanlardan, canlı cansız varlıklardan şahitler olduğu gibi insanın kendi organları, kendi bedeni de gerektiğinde insan aleyhine şahadette bulunacak. Öyleyse o kaçınılmaz son gelmeden önce insanların kıyameti düşünmesi, o güne hazırlanması gerekiyor. İyilik yapan insan korkmasın ki o iyilik zayi olur. Kötülük yapan insan zannetmesin ki o kötülük bir daha hiçbir şekilde karşısına çıkmaz. Burada nice kötüler var ki dünyada bir fıska bile yemeden, bir tokat bile yemeden yaptıkları kötülükler yanlarına kâr kalmış görünüyor. Halbuki bu dünyanın adaleti zayıf, bu dünyanın hesabı sorgusu zayıf, bu dünyada ne kadar katı cezalar verilirse verilsin, bazen yetersiz kalan suçlar var. Onlarca, binlerce, yüzlerce insanı öldüren bir katilin karşılığında vereceği tek bir canı var. O zaman adalet bunun neresinde? İşte asıl adalet, ilahi adalet. Eğer kıyamet olmamış olsa, eğer cennet, cehennem, hesap günü olmamış olsa, bu dünya anlamsız, bu dünya boş, bu dünya sadece kahır. İyiliklerin karşılığı bu dünyada çoğunlukla görünmez. Kötülüklerin cezası bu dünyada çoğunlukla kötülerin yanına kâr kalır. O halde iyilerin mükafatını bulacağı, hiçbir iyiliğin zerre miktarı unutulmayıp hiçbir kötülüğün zerre miktarı olsa karşılıksız kalmayacağı bir adalet, bir mükafat ve ceza yurdu olmalı. İşte müminler olarak biz böyle bir yurda inanıyoruz. Ahiret inancı bizi bu dünyadaki hadiselere bakışımızda rahatlatıyor, huzura kavuşturuyor. Biz biliyoruz ki en küçük bir iyilik yapılıp denize atıldığında balık onun farkında olmasa da Halik olan, yaratıcı olan Allah o iyiliği denizin dibinden bulup çıkartacak ve gün gelecek insanın önüne koyacak. Yine kötülük de ne kadar küçük, ne kadar büyük olursa olsun, tek kişiye veya pek çok kişiye karşı yapılmış olursa olsun, bazen bir kişiye yapılıp zincirleme pek çok kişiyi etkilemiş olsun, bütün bu detaylarıyla Allah huzurunda malum olduğu gibi hesap gününde de ortaya çıkacak ve insanlar yaptıklarının boyutlarını tam olarak orada görecekler ve işte ilahi adalet, mutlak adalet, kaçışı olmayan, kandırması olmayan, mazereti bahanesi olmayan adalet, rüşvetin, torpilin, adam kayırmanın bulunmadığı, paranın pulun geçmediği, itibarın sökmediği adalet, işte o hesap gününde, ahiret gününde ortaya çıkacak adalettir. Allah o gün gelmeden önce kullarının o gün hakkında dikkatli olmasını, o güne manen hazırlık yapmasını emrediyor. Bizi o kaçınılmaz sondan sakındırıyor. Bütün bunlar da Allah'ın mümin kafir bütün kullarına ilan ederek onları uyarması bir şefkat icabıdır. O kötülük gelmeden önce, o bela üstüne çökmeden önce, o çetin muhakeme günü, hesap günü gelmeden önce Rabbimiz bütün kullarını uyarmış, o günün dehşetinden ayaklarınızı denk alın diyerek merhametini göstermiştir. Rabbimiz bize firaset ihsan etsin, bizi ölmeden önce ölüme hazırlanan, ahirete hazırlanan, sermayesini bu dünyada devşiren kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle devam edelim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ayetül münafiki thelâth. İzâ haddese kezebe ve izâ va'de ahlefe ve izâ tümine hâne. Müttefekun aleyh. Ve fî rivayetin ve insâme ve sallâ ve za'me ennehu muslim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de ve benzer bir şekliyle Tirmizi'de yer almaktadır. Müslim'de ayrıca şöyle bir ilave vardır. Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile. Muhterem dinleyicilerim, münafık Kur'an-ı Kerim'in getirdiği kavramlardan bir tanesi. İman noktasında insanlar her zaman net değildirler. Aslında ana hatlarıyla iki tip insan vardır. Bir tanesi mümin, bir tanesi kafir. Bütün insanlık bu iki tip insan modelinden bir tanesidir. Ya Allah'a, peygamberine, onun indirdiği kitaplara ve her şeye iman eder ya da bunlara iman etmez, bunlardan birini veya hepsini inkar eder. Ama müminlerin güçlenip hakim olduğu, küfrün ise mevki kaybettiği zamanlarda üçüncü bir tip ortaya çıkar. Müminlerin sahip olduğu menfaatlerden elde etmek ve müminlerin sahip olduğu kudretten korktuğu için gerçek yüzünü saklamak üzere üçüncü bir tip ortaya çıkar. Bu da münafıktır. Münafık aslında müminler arasında kabul edilmez. Onun kalbi katıksız bir küfür içindedir. Nifak, ikiyüzlülük içindedir. Şüphelerle doludur. Zikzaklar içinde kararsız, huzursuz bir hayat yaşar. Münafık içinde bulunduğu toplumda müminlerin arasında rahatlıkla barınabilmek için kendini onlar gibi olarak göstermeye çalışır. Onlar gibi oruç tutar, onlar gibi namaz kılar ve çoğunlukla araziye uyar. Ama içten içe müminin güçlenmesini istemez. Kafirlere karşı da ayrı bir muhabbeti vardır. Müminler güçlendikçe münafıklar kahrolur. Müminler bir araya gelip sağlam birlikler oluşturdukça, kardeşçe birbirine sarıldıkça münafık kendine dost olarak, arkadaş olarak kafirleri seçer. Onların yanında huzur bulur, onlarla teselli olur. Aslında münafık görünüşte müminlerle beraber oturup kalkan, müminlerle beraber yine sureta sevinip sureta üzülen bir insan olmasına rağmen kalbindeki inkar sebebiyle, küfre karşı olan muhabbet sebebiyle asıl yeri küfrün yanıdır. Her ne kadar bu dünyada müminlerin arasında oturup kalksa, onlar gibi görünse de ahirette mekanı ebedi olarak kafirlerle cehennemi paylaşmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle, Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerle müminleri münafıklardan korumaya çalışmıştır. Onları tahlil eden, onların karakterlerini ortaya koyan, onların tuzak, hile ve bakış açılarını ele veren pek çok ayet, pek çok hadis-i şerif vardır. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların alametini, işaretini müminlere gösterir. Münafık üç alameti sayılmıştır hadis-i şerifte. Konuşunca yalan söyler. Diğer bir alameti söz verince sözünden cayar. Üçüncüsü de kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet eder. O halde bu üç haslet, bu üç özellik mümine yakışmaz. Yalan söylemek, sözünden caymak ve emanete ihanet etmek bir müminde bulunmaması gereken hasletlerdir. Kim ki yalanını arttırmışsa, kim ki sözünden cayıp duruyorsa, kim ki kendisine verilen emanetlere sık sık ihanet ediyorsa, onda nifak artmış, ziyadeleşmiş, gitgide küfre yaklaşmış demektir. O halde mümin bu üç özellikten, yalandan, sözünden caymaktan ve emanete ihanet etmekten uzak durmaya çalışmalı. Varsa bu hatalarından bir veya birkaçı olabildiği kadar onları azaltıp terk etmeye çalışmalıdır. Zira bu yolun sonu hayır değildir. Bu hasetler, bu kötü ahlak gitgide insanı imandan uzaklaştırır, Allah korusun küfre sokar. Peki biz bunları gördüğümüzde bu adam kesin münafıktır deyip ona damga vurmalı mıyız? Bu da doğru değil. Dinimiz bu manada kimin münafık olduğu hususunda müminlere bir yetki vermemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında hareketleri, dostlukları, ihanetleri sebebiyle tescilli hale gelmiş münafıklara karşı bile açık bir tavır ortaya koymamış, onları siz münafıksınız diyerek dışlamamış, hatta Cebrail aleyhisselam kendisine tek tek isim isim bildirdiği halde onlara karşı tavırlarında, davranışlarında farklılık göstermemiştir. O halde Peygamberimiz şahsen tanıdığı, bildiği halde münafıklara bu farklı davranışı göstermemişse, bizim bilmediğimiz, kalbini okuyamadığımız insanlara karşı böyle bir damga vurmamız doğru değildir. Kimin hangi davranışı niçin yaptığını en iyi Allah bilir. Ama bu ve benzeri ahlaki zaafları olan insanlara karşı da temkinli olmak, onların tuzaklarına, hilelerine, kötülüklerine karşı da dikkatli olmak müminin en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Muhterem dinleyicilerim, sözü çok fazla uzatmadan bir menkıbeyle bitirelim. Abdülkadir Geylani Hazretleri, büyük Allah dostlarından bir tanesi, pek çok Allah dostu, aynı zamanda dini ilimleri medreselerde tahsil etmiş, bugünkü anlamda diploma almış, icazet almış, hem dini ilimlerde üstad mertebesinde tefsir, hadis, fıkıh vesaire pek çok sahada selahiyetli, ehliyetli insanlar, bir taraftan da manevi ilimde, kalp, gönül aleminde inkişaf içinde, keşifler içinde olmuş, gelişmiş, kamil insanlar. İşte Abdülkadir Geylani, o günkü üniversiteler mevkinde olan Nizamiye Medresesi'nde öğrencilerine ders veriyordu. Bu ders verdiği öğrenciler içerisinde dervişlerden, fakir kimselerden insanlar olduğu gibi fukahadan, fakihlerden, alim kimselerden de bir topluluk vardı. Onlara kaza ve kaderden bahsediyordu. O konuşmaya devam ederken bir anda tavandan yılan düştü. Talebelerin hepsi sağa sola kaçıştılar. Ortada sadece Abdülkadir Geylani Hazretleri kalmıştı. Yılan elbisesinden içeri girdi. Vücudunda gezinmeye başladı. Sonra başını yakasından dışarı çıkardı. Bir süre boynunu dikti, öylece kaldı. O bu durumda, yani Abdülkadir Geylani, yılan etrafında gezinip dururken de konuşmasını hiç kesmedi, oturuş şeklini de değiştirmedi. Sonra yılan yere indi, kuyruğu üzere dikildi. Bir acayip ses çıkardı, sanki bir şeyler konuşuyordu. Haliyle ne dediğini kimse anlayamadı. Yılan süzülüp gittikten sonra dışarıdan olup biteni seyredenler tekrar Geylani Hazretlerinin yanına toparlanmaya başladılar. Merakla yılanın ne sorduğunu, ne söylediğini sordular. Abdülkadir Geylani Hazretleri yılanın şöyle dediğini anlattı. Şimdiye kadar birçok evliyayı denedim ancak senin gibi bir tavır takınanını görmedim dedi. Ben de ona şöyle dedim. Sen bir böceksin. İşte üzerine kelam ettiğim kaza ve kader seni hareket ettiriyor. Aradan bir hayli zaman geçti. Abdülkadir Geylani bir gün şöyle anlattı. O yılan bir defa daha bana geldi. Namaz kılıyordum, secde yerine uzandı ve ağzını açtı. Secde edeceğim zaman bir elimle öte ittim ve secdemi yaptım. Sonra enseme doğru uzandı, bir kolumdan girdi, öbüründen çıktı. Bununla da yetinmedi, yakamdan içeri girdi. Daha sonra çıkıp gitti, sabah oldu. Bir harabeye girdim, bir şahıs gördüm, gözleri ayrık ayrıktı. Derhal onun cin tayfasından olduğunu anladım. Bana şöyle dedi. Hani sana dün akşam gelen yılan vardı ya, işte ben oyum. Şimdiye kadar birçok veliyi denedim, tıpkı seni denediğim gibi. Orada denediğim kimselerin bir kısmı içten içe ürperdi ama dıştan belli etmedi. Bir kısmı da hem dıştan hem içten ürperdi. Ancak gördüm ki sen ne içten ne de dıştan ürperdin. Sonra bana yalvardı, elimde tevbe etmek istedi. Onun tevbesine yardımcı oldu. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssada, bu menkıbede iki olay, iki hadise anlatılıyor. Ama ikisi de ortak. O yüzden beraberce okudum. Abdülkadir Geylani Hazretleri dediğim gibi evliyanın büyüklerinden, Allah'ın sevgili kulu olmak sadece çok şey bilmekle olmuyor. O bildiklerini yaşamak, hissetmek, hayatına mal etmek lazım. İşte zaman zaman bazı hadiseler var ki insanın kıratını, değerini ölçüyor. Karakterini ortaya döküyor. Burada da Abdülkadir Geylani bir yılanla imtihan olmuş. İlk hadisede kaza ve kaderi anlatırken yılan karşısına çıkmış ve bir anda tepesine düşerek oradaki insanlar kaçışmasına rağmen onun sağından solundan gezinmiş ama Abdülkadir Geylani sanki o hiç yokmuş gibi sözüne, sohbetine devam etmiş. Burada önemli olan husus şu: evet, bir insanın kendisini korumak için zararlı görünen şeylere karşı tedbirli olması, o zararlı mahlukatın zararından kendini korumak için onu öldürmesi, bertaraf etmesi gerekir. bu fıtri olarak fıtratımızda, yaratılışımızda böyle olduğu gibi dinimiz de insanın bile bile kendini tehlikeye atmamasını, zararlı şeylerden kendini korumasını emretmiştir. Hatta bu manada insana zarar verecek haşeratı öldürmeyi de Peygamber Efendimiz yine öğretmiştir, tembih etmiştir. Bu manada akrep vesaire gibi haşerat insanın çevresinde ona zarar verecek boyuttaysa insanın kendisini, ailesini korumak için bunların canını almasında herhangi bir sakınca, beis yoktur. Ancak burada Abdülkadir Geylani o yılanın mahiyetini anladığı için sonuçta Allah'ın kaderine, kazasına teslimiyet icabı yapacağı bir şey olmadığını düşünmüş yılanın ve onu kale bile almamış. Gerçekten de yılan kendisine saldırı olmadığı için orada burada dolaşmış, sonra da çekip gitmiş. Fakat bu esnada yılan diğer insanların fark etmediği bir şekilde Abdülkadir Geylani ile de konuşmuş. Neticede Allah'ın mahlukatı çeşit çeşit, bazen melekler, cinler, farklı varlıklar şekline girebiliyorlar. Burada da Abdülkadir Geylani yılan tarafından imtihan olunduğunu fark ederek buna çok fazla itibar etmemiş. Tabii normal hayatını devam ettirmiş. Tabii bu bizim için bir ölçü değil. Biz yılan gördüğümüzde onun mahiyetini anlayamıyorsak tedbirimizi alırız. Kendimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu korumak için ya kendimiz oradan uzaklaşırız ya da yılanı oradan uzaklaştırmak, onu def etmek için elimizden geleni yaparız. Bu manevi bir makamdır. Allah'ın bazı veli kullarına lütfettiği bir meziyettir. Onlar mahlukatın diliyle anlaşabilirler, konuşabilirler ve o mahlukatın da Allah'ın birer kulu, yarattığı bir canlı olduğunu düşünerek Allah'a sığındıklarında o mahlukattan kendilerine gelebilecek zarardan da kendilerini korurlar. Bu manada gerek gerçekten hayvan olarak bir yılan olmuş olsun, gerekse bu iki örnekte olduğu gibi bir cin yılan kılığına girmiş olsun, her halükarda insan elinden geldiği kadar tedbirli olmalı ve maddi tedbirlere başvurduktan sonra o canlının şerrinden Allah'a sığınmalı, manevi olarak da kendini koruma altına almalıdır. Bütün mahlukat sonuçta Allah'ın yarattığı, yaşattığı varlıklardır. Allah'ın iradesi, muradı olmadıkça hiçbir varlık başka bir varlığa zarar veremez. O yüzden biz de maddi gücümüzün tükendiği, çaresiz kaldığımız zamanlarda Allah'a ellerimizi açarak manevi bir sığınmaya müracaat etmeliyiz. Rabbimiz bizi her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan, belalardan muhafaza buyursun. Amin. Gelecek hafta inşallah tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.